Ayrım 10.
Konu 14. Kambiyo zorbalıklarla yönetilen devletlerin işlerini nasıl bozar? Rus hükümdarı zorbalığı bırakmak ister ama bunu bir türlü yapamaz. Bir ülkede ticaretin yerleşmesi kambiyonun yerleşmesini gerektirir. Kambiyo işlemleri ise Rus hükümetinin kanunlarına tüm aykırıdır. 1745'te Çariçe, Sibirya'ya sürgün edilenlerin paralarıyla memleket içinde görev almış yabancıların paralarını dışarı çıkartıyorlar diye Yahudileri ülkesinden kovmak için bir emirname çıkardı. Dipnot, burada söz konusu olan Büyük Petro'nun 1741'den 1762'ye kadar hüküm süren kızı Elizabeth'tir. İmparatorluğun tebaası olanlar tıpkı köleler gibi izin almadan ne memleketten dışarı çıkabilirler ne de paralarını çıkartabilirler. Şu halde paranın bir ülkeden ötekine gönderilmesini sağlayan kambiyo Moskova kanunlarına aykırıdır. Ticaret bile Moskova kanunlarına aykırıdır. Millet toprağa bağlı kölelerden meydana gelmiş bir topluluktur. Bu kölelerse ya papaz sınıfının ya da soylu sınıfının köleleridir. Görülüyor ki esnaf ve işçi denen üçüncü sınıfı meydana getirecek insan yoktu Rus İmparatorluğunda. Konu 15. İtalya Yarımadası'nda bazı ülkelerdeki alışkılar. İtalya Yarımadası'nda bazı ülkelerde paranın yabancı ülkelere gönderilmesini önlemek için toprak satışını yasak ettiler. Bu çeşit kanunlar iyi olabilirdi. Şu şartla ki her ülkenin serveti yalnız kendisinin olsaydı ve onu başka bir ülkeye aktarmak mümkün olmasaydı. Ama kambiyo kullanıldığından beri hiçbir servet özel olarak hiçbir devletin malı sayılmıyor, yine kambiyo sayesinde çeşitli servetleri başka bir ülkeye nakletmek öylesine kolaylaştı ki kişinin parasını istediği gibi kullandığı bir çağda toprağını istediği gibi kullanmasına engel olan kanun hiç de iyi bir kanun sayılmaz. Üstelik kötü bir kanundur bu. Çünkü topraktan çok paraya bazı ayrıcalıklar sağlamaktadır. 1. Yabancıların gelip ülkeye yerleşmesine engel olmaktadır. 2. Böyle bir kanundan kurtulmak kolaydır. 3. Konu 16. Devletin bankacılardan sağlayabileceği yardımlar üzerine. Bankacılar para değiştirirler, ödünç para vermezler. Hükümdar bankacılara yalnız para değiştirmek için başvursa, değiştireceği para miktarı çok olduğundan kendilerine vereceği yüzde ne kadar az olursa olsun, bankacıların sağlayacakları kar çok büyük olur. Kendisinden daha çok kar istediler mi, hükümdar idarede bir bozukluk olduğundan emin olabilir. Tersine bankacılardan ödünç para istendi mi, bakarsanız ödünç verecekleri paradan büyük bir kar sağlamak isterler. İşte o zaman onları tefecilikle suçlamak doğru olur. Konu 17. Devlet borçları. Bazı kimseler devletin kendi kendine borçlu olmasının yerinde bir hareket olacağını sandılar. Bundan paranın daha çok el değiştireceğini, böylelikle devlet hazinesinin daha da zenginleşeceğini umdular. Bana öyle geliyor ki bunlar parayı temsil eden bir kağıdı, bir ortaklığın elde ettiği ya da edeceği kârı temsil eden ve tedavülde olan bir kağıdı, bir borcu temsil eden kağıtla birbirine karıştırdılar. Bunlardan ilk ikisi devletin son derece yararınadır ama sonuncusu devlete yararlı olamaz. Bundan beklenecek tek şey, milli borç söz konusu oldu mu özel kişilerin elinde iyi bir senet olması, yani ödeme olanağını sağlayacak bir belge olmasıdır. Ama bunun da mahsurları vardır. Şöyle ki, 1. Borcu temsil eden kağıtlar çok sayıda yabancıların eline geçerse, bunlar her yıl milletten faiz adı altında bir hayli para çekerler. 2. Böylece devamlı olarak borçlu olan bir milletin kambiyosu her zaman için düşük olur. 3. Borcun faizini ödemek için alınan vergi işçinin el emeği ücretini arttırmak suretiyle endüstriye zarar verir. 4. Devletin gerçek geliri çalışan ya da iş tutan insanlardan alınıp boş oturan kişilere verilir. Yani çalışmayanlara çalışmak için bir takım kolaylıklar sağlanırken çalışanlara da tersine güçlükler çıkartılır. İşte kötülükleri bunlar, iyiliklerini ise ben kendi hesabıma bilmiyorum. Diyelim ki 10 kişiden her birinin topraktan ya da endüstriden 1000 ekü geliri var. Bu %5 faiz hesabıyla millet için 200 bin ekülük bir sermaye demektir. Bu 10 kişi gelirlerinin yarısını, yani 5 bin eküyü başkalarından ödünç aldıkları 100 bin ekünün faizi olarak öderlerse, bu devlet için yine 200 bin ekü demektir. Cebircilerin ifadesiyle bunun formülünü şu şekilde kurabiliriz. 200 bin ekü eksi 100 bin ekü artı 100 bin ekü eşittir 200 bin ekü. Bizi yanıltabilecek olan bir şey varsa o da şu. Bir milletin borcunu temsil eden kağıdın bir varlık işareti olarak ele alınmış olmasıdır. Çünkü hiçbir çöküntüye hatta sarsıntıya uğramadan böyle bir kağıdın itibarını devam ettirebilmek ancak zengin bir devletin başaracağı bir iştir. Çökmediğine bakılırsa devletin başka ülkelerde büyük servet kaynakları var demektir. Burada hiçbir kötülük olmadığını, çünkü kötülüğün üstesinden gelecek olanaklar bulunduğunu söylerler. Hatta derler bir bakıma bu kötülük iyiliktir de. Çünkü kötülüğün üstesinden gelmeyi sağlayacak olanaklar kötülüğü fersah fersah aşmaktadır. Konu 18. Devlet borçlarının ödenmesi üzerine. Alacaklı olan devletle borçlu olan devlet arasında bir orantı olmalı. Devlet sınırsız bir şekilde alacaklı olabilir ama belli bir dereceye kadar borçlu olabilir. Bu dereceyi aştı mı alacaklı niteliğini yitirir. Bu devletin henüz hiçbir şekilde bozulmamış bir itibarı varsa o zaman Avrupa devletlerinden birinde güzel bir şekilde uygulanmış olan şu usule başvurulabilir. Dipnot, söz konusu olan ülke İngiltere'dir. Devlet mümkün olduğu kadar çok para eline geçirir, faizi düşürmek istemedikleri takdirde bütün özel kişilere alacaklarını ödemeyi teklif eder. Gerçekten de devlet ödünç para aldığı zaman faiz oranını özel kişiler tespit ederler. Buna karşılık devlet ödemede bulunmak istediği zaman da faiz oranını tespit etmek ona düşer. Faizi azaltmak da yetmez. Bu azaltmadan elde edilecek kar, her yıl ana paranın bir bölümünü ödeyecek kadar bir amortisman fonu meydana getirmeli. Bu işlem şekli öylesine mutlu sonuçlar meydana getirir ki elde ettiği başarı her gün biraz daha artar. Ama devletin itibarı tam değilse bu da yine bir amortisman fonu meydana getirmek için bir olanak aramayı gerektirir. Çünkü fon teşkil edildi mi güven derhal sağlanır. 1. Eğer devlet şekli vadeli tasarıları gerektiren bir cumhuriyetse amortisman fonu az olabilir ama saltanat idaresinden bu ana paranın daha çok olması gerek. 2. Kanun ve tüzükler o şekilde olmalı ki bütün yurttaşlar borcun ağırlığını hep birlikte yüklendikleri gibi bu fonun meydana getirilmesindeki ağırlığı da aynı şekilde yüklenmeliler. Devletin alacaklısı verdiği paralar sayesinde kendi alacağını bizzat kendisi ödemiş olmalı. 3. Devletin borçlarını ödeyen 4 sınıf insan vardır. Toprak ve arazi sahipleri, ticaret yoluyla iş görenler, çiftçiler ve zanaatçılar, devletin sağladığı gelirle geçinenler ya da özel kişiler. Bu 4 sınıftan 4.'sü gerektiği takdirde en az kayırılması gereken sınıftır. Devletin içinde bu sınıf tüm verimsiz olan sınıftır. Devleti ayakta tutansa öteki 3 sınıfın verimli çalışmalarıdır. Ama bu 4. sınıfa da fazla yüklenilirse genel olarak devletin, özel olarak da öteki 3 sınıfın muhtaç olduğu güven bozulur. Bundan başka genel güven vatandaşların bir bölümünde yok olursa, tümünden yok olmuş gibi bir hal almaktan kendini kurtaramayacağından, alacaklılar sınıfı devamlı olarak nazırların tasarılarına hedef olup, her zaman göz önünde ve el altında bulunacağından, devletin bu sınıfı özel bir şekilde koruması gerekir. Borçlu olan vatandaşlar bölümünün, alacaklı olan vatandaşlar bölümü üzerinde hiçbir üstünlük iddiasında bulunmaması gerekir. Konu 19. Faizle verilen ödünç paralar üzerine. Para değerler işaretidir. Bu işarete ihtiyacı olan kişinin ihtiyaç duyduğu her şeyi olduğu gibi onu da kiralamak hakkıdır. Yalnız şu farkla ki öteki şeylerin tümü ya kiralanır ya da satın alınır. nesnelerin değeri olan para ise yalnız kiralanır, satın alınmaz. Kişinin parasını faizsiz olarak bir başkasına ödünç vermesi iyi bir harekettir. Ama bunun medeni kanun çerçevesi içine girmeyen, salt dinsel bir öğüdün çerçevesi içinde kalan bir davranış olduğu da hemen anlaşılır. Ticaretin doğru dürüst bir şekilde yapılabilmesi için paranın bir değeri olması gerekir ama bu değerin de pek öyle aşırı olmaması şarttır. Aşırı derecede yüksek olursa bu değer, o zaman tüccar ticaretin sağlayacağı karın faiz tutarından daha az olacağını anlar ve ticaret yapmaktan vazgeçer. Tersine paranın bir değeri olmazsa o zaman kimse ödünç para vermez. Tüccar da bu yüzden hiçbir iş yapamaz. Kimse ödünç para vermez dediğim zaman yanıldığımı sanmıyorum. Toplumun işlerinin yürümesi gerek. Bundan ötürü de tefecilik baş gösterir ama öteden beri bildiğimiz düzensizliklerle beraber baş gösterir. Muhammed'in kanunu tefecilikle faizciliği birbirine karıştırır. Müslüman ülkelerinde faiz ne kadar yasak edilirse tefecilik de o kadar artar. Ödünç veren kimse kanuna aykırı hareketten ötürü atıldığı tehlikeyi karşılamak için daha çok para istemekten çekinmez. Doğu ülkelerinde çoğu kişiler hiçbir şeylerini garanti altında bulundurmazlar. Herkesin elindeki para kendi parasıdır. Ama aynı parayı ödünç verdikten sonra bir daha aynı şekilde eline geçireceğinden emin değildir. Bu güvensizlikten doğan tehlike ile orantılı olarak tefecilik de böylece durmadan gelişir. Konu 20. Denizcilikle ilgili tefecilik üzerine. Deniz ticaretiyle ilgili tefeciliğin aşırı olmasının iki nedeni vardır. Birinci yapılan işin çok tehlikeli olmasıdır ki, o zaman kişi parasını ödünç verirken girdiği tehlikeyle orantılı bir faiz ister. İkincisi ise, ödünç alan kişinin büyük çapta ve ölçüde iş yapmasıdır ki, böylesi ödünç para alırken kendisinden istenilen faizi vermekten çekinmez. Karada yapılan ticarette bu iki neden söz konusu olamayacağından, tefecilik kanun yapıcı tarafından ya yasak edilmiştir ya da faiz orantısı ölçülü bir şekilde ayarlanmıştır. Konu 21. Romalılarda sözleşme ile ödünç para verme ve tefecilik üzerine. Ticaret için verilen ödünç paradan başka bir de medeni sözleşme ile verilen bir çeşit ödünç para vardır ki bu da yine faizciliğe ya da tefeciliğe yol açar. Romalılarda halkın kuvvet ve kudreti her gün biraz daha arttığından kanun yapıcılar salt halka yaranmak için çoğunluğun hoşuna gidecek kanunlar çıkarıyorlardı. Bu arada geri verilecek parayı kıstılar, faiz orantısını azalttılar, faiz almayı yasak ettiler. Borç yüzünden hapis cezasını kaldırdılar. Nihayet bir tribun, halka kendisini sevdirmek istedi mi borçların topunun birden kaldırılmasını söz konusu ediyordu. Kanunlar ya da plebistler yoluyla meydana gelen bu devamlı değişiklikler Roma'da tefeciliği doğal bir hale koydu. Çünkü karşılarında halkı aynı zamanda hem borçlu hem kanun yapıcısı, hem yargıç olarak gören alacaklıların artık sözleşmelere de güveni kalmamıştı. İtibarı hemen hemen sıfıra düşen halka ancak büyük yararlar karşısında ödünç para verecek kimseler vardı. Hem zaten kanunlar zaman zaman ortaya çıksa bile halkın devamlı olarak yakınmaları alacaklıların cesaretini kırmaktan bir an olsun geri kalmıyordu. Bunun sonucu olarak da Roma'da namuslu bir şekilde ödünç para verme, ödünç para alma diye bir şey kalmadı. Bunun yerini durmadan canlanan, durmadan ortalığı kasıp kavuran bir tefecilik aldı. Kötülüğün kaynağı olayların ılımlı bir düzene bağlanmamış olmasındaydı. İyilik bakımından aşırılığa kaçan kanunlar aşırı kötülüklerin doğmasına sebep olur. Nitekim Roma'da da hem ödünç alınan para için hem de kanunun verdiği cezaları karşılamak için faiz ödemek gerekti. Konu 22. Aynı konunun devamı. Romalılarda faiz oranını düzene koyan hiçbir kanun yoktu. Bu konuda halkla patrisyenler arasında meydana gelen anlaşmazlıklarda, hatta kutsal tepe ayaklanmasında bile taraflardan biri yalnız güven sorununu, öteki de yalnız sözleşmelerin ağırlığını ileri sürdü. Demek oluyor ki özel anlaşmalara göre davranıyorlardı. Bana öyle geliyor ki faiz oranı yılda genel olarak %12 idi. Benim böyle düşünmemin nedeni de şu ki Romalıların eski dillerinde %6 faize yarı tefecilik, %3 faize de dörtte bir tefecilik denirdi. Şu halde tam tefecilik %12 demektir. Ticaretle hemen hemen hiç uğraşmayan bir millette bu ölçüde bir tefeciliğin yerleştiğini soran olursa ona çoğu zaman cebinde 5 parası olmadan savaşa giden bir milletin ödünç para almak zorunda kaldığını, savaşlardan da çoğu zaman başarılı sonuçlarla geri döndüğü için ödemekte güçlük çekmediğini söylerim. Bu konuda ortaya çıkan anlaşmazlıkların hikayesinden de bunun böyle olduğunu anlıyoruz. Nitekim ödünç verenlerin cimriliğini kabul etmeyen hemen hemen yok gibi. Ama bundan yakınanların düzenli bir yaşayış tarzları olsaydı, borçlarını kolaylıkla ödeyebileceklerini söyleyenler de eksik değil. Demek oluyor ki Romalılar bu konuda yalnız içinde bulundukları durumu etkileyen kanunlar yapıyorlardı. Örneğin savaşa gitmek için gönüllü yazılanlara karşı alacaklıları tarafından kovuşturma açılamayacağını buyuran kanunlar çıkarıyorlar. Borçtan ötürü zindanlarda yatanları serbest bırakıyorlar. İçlerinde en yoksul olanları sömürgelere gönderiyorlar. Kimi zaman da devletin parasını bu çeşit borçları ödemek için kullanmaktan çekinmiyorlardı. Halk da böylece bir an için sıkıntıdan kurtulup huzura kavuşuyordu. İlerisi için de hiçbir istekte bulunmadığından Senato önleyici bir tedbir almayı düşünmüyordu. Senato'nun tefeciliği böyle bu derece kuvvetle savunduğu bir sırada, Romalılar da yoksulluğa, kanaatkarlığa, lüksten uzak bir yaşayış tarzına karşı adeta düşkünlük derecesine varan bir eğilim vardı. Devletin yapısı böyleydi işte. Her çeşit ağırlığı mal mülk sahibi yurttaşlar sırtlarına yükleniyorlar, aşağı tabakadan olanlarsa 5 para ödemiyorlardı. Mal mülk sahibi yurttaşların borçlularına karşı koğuşturmada bulunmalarını engellemek için, kendilerine düşen yükümlülükleri yerine getirmelerini sağlamak için, onları devletin asıl ihtiyaçlarını karşılamaya zorlamak için başvurulması gereken çare ne olabilirdi acaba? Tacitus'un dediğine bakılırsa 12 levha kanunu yıllık faiz oranını %1 olarak tespit etmişti. Tacitus'un burada yanıldığı 12 levha kanunu yerine şimdi sözünü edeceğim başka bir kanunu ele aldığı apaçık görünüyor. Öyle ya 12 levha kanunu böyle bir şeyi düzenlemiş olsaydı, alacaklılarla borçlular arasındaki anlaşmazlıkları gidermek için yargıçlar neden bu kanunun hükümlerine göre hareket etmeyi düşünmemişlerdi o zaman? Bu kanunda faizle ödünç para verme üzerinde en küçük bir hükme bile rastlamıyoruz. Roma tarihini az çok bilen bir insan bile bu çeşit bir kanunun desamvirlerden çıkamayacağını anlamakta güçlük çekmez. 12 levha kanunundan tam 85 yıl sonra yapılan Licinius kanunu, yukarıda sözünü ettiğimiz gelip geçici kanunlardan biri olmuştur. Bu kanuna göre faiz için ödenecek paranın sermayeden kesilmesi, geri kalan paranın da 3 eşit taksitte ödenmesi gerekirdi. Roma takviminin 398. yılında Duellius ile Menenius adında iki tribün, faiz oranını %1'e indiren bir kanun kabul ettirdiler. İşte Tacitus'un 12 levha kanunuyla karıştırdığı bu kanundur. Romalılarda faiz oranını tespit eden iki kanun da budur. 10 yıl sonra bu oran yarıya indirildi. Arkasından da büsbütün kaldırıldı. Titus Livius'un görüp tanıdığı bazı yazarların sözlerine inanacak olursak, bu iş Roma takviminin 413. yılında C. Martius Rutilius'la Q. Servilius'un konsüllükleri zamanında oldu. Bu kanunun sonu da kanun yapıcıların her şeyi ifrata vardırdıkları kanunların sonuyla bir oldu. Ortadan kaldırılması için çeşitli nedenler bulmakta güçlük çekmediler. Kuvvetlendirmek, düzeltmek, ılımlaştırmak için daha bir sürü kanunlar çıkarmak gerekti. Kimi zaman alışkılara uymak için kanunları bıraktılar, kimi zaman da kanunlara uymak için alışkıları bıraktılar. Ama böyle bir durumda alışkının kolaylıkla üstün geleceği açık bir şeydi. Bir insan ödünç para aldığı zaman kendi lehine yapılmış bir kanunda bile bir engel bulur. Bu kanun hem yardımına koştuğu kişiyi hem mahkum ettiği kişiyi karşısında düşman olarak görür. Borçlulara kanunun hükümlerine göre davranmalarını emreden pretor Sempronius Asellus alacaklılar tarafından öldürüldü. Bunu yaparken de ileri sürdükleri neden artık savunulması olanaksız bir şiddeti pretorun yeniden canlandırmak istemesiydi. Eyaletlerde olup bitenleri incelemek için gözlerimi bir süre şehirden uzaklaştırıyorum. Roma'ya bağlı eyaletlerin sert ve zorba bir idare tarafından kasılıp kavrulduğunu başka bir yerde daha söylemiştim. Bu idare yalnız sertlikle ya da zorbalıkla yetinse iyi, üstelik korkunç bir tefeciliği hoşgörülükle karşılamaktan da geri kalmıyordu. Cicero'nun dediğine göre Salaminliler Roma'dan ödünç para almak istemişler ama Gabinius kanunu buna engel olmuş. Bu kanunun nasıl bir şey olduğunu incelemem gerek. Faizle ödünç para verme usulü Roma'da yasak edildiği zaman bu yasağı gerektiren kanunu yok etmek için Romalılar çeşitli çarelere başvurmaktan geri kalmadılar. Örneğin gerek Roma müttefikleri gerek Latin milletleri Roma medeni kanunlarına bağlı olmadıklarından ödünç para vermek isteyen bir Romalı alacaklı gibi görünen bir müttefikin ya da bir Latin'in adına bu işi yapıyordu. Demek oluyor ki kanunun alacakları şöyle bir formaliteye bağlamaktan başka bir şey yaptığı yoktu. Bu durum karşısında da halkın memnun olması olanaksızdı. Millet bu çeşit ihtikardan yakınıp duruyordu. Senato'nun izniyle halk tribunu olan Marius Sempronius, Romalı vatandaşlar arasında faizle para alıp vermeyi önlemek amacıyla uygulanan kanunun, Romalı vatandaşlarla müttefikler ve Latinler arasındaki ilişkilerde de uygulanmasını sağlamak için bir plebisite başvurdu.